Ayrım 9.
5. Baltazar'ın bana bıraktığı notlar dolambacından ancak bu kadarını derleyip toparlayabildim. Başka bir yerde, kafada kurmak, kafadan uydurmak anlamına gelmez, diyor. Başkalarının davranışlarını yorumlayan insana her şeyi bilme savında bulunma cesaretini de vermez. Tut ki o insanlar da dallardan çıkan yapraklar gibi kendi duygularından çıkmıştır. Ama birini ötekinden çıkarsayarak geriye dönebilir misin? Belki bir yazar yapabilir bunu. Davranışlarımız arasındaki görünür boşlukları kendi yorumlarıyla doldurup kapatacak kadar yürekliyse. Nesim'in ruhuna neler olup bitiyordu? Gerçekten de kendi kendine sorman gereken bir soru bu. Ya da Justin'in iş oraya kalırsa, insan gerçekten bilemez. Şu kadarını söyleyebilirim. Birbirlerine olan saygıları sevgileriyle ters orantılı gelişiyordu. Çünkü sana gösterdiğim gibi aralarında sevgi yoktu. Bunu ikisi de kabul etmişti. Belki böylesi de iyidir. Ama onlarla ayrı ayrı yaptığım konuşmalarda dikkati çekecek derecede başarısız bir ilişkinin işareti olabilecek hiçbir şey bulamıyordum. İnsan gözünün özünde bu ilişkinin toprak gibi her gün biraz daha çöktüğünü görüyor, nedenini anlayamıyordu. Dış yüzü öylesine güzel cilalanmış, öylesine kusursuzdu ki, örneğin senin gibi pek çok kişiyi yanıltıyordu. Ben, Rusin'i hiçbir zaman sevmemiş olan Leyla'nın görüşüne de katılmıyorum. Her yıl yoğurtaya yakın bir zamana rastlayan Abu Gırgin Büyük Mulid'inde Naruz'un düzenlediği tanıştırma toplantısında onun yanında oturuyordum. Justin, Nesim'in isteğine uyarak Yahudi dinini bırakıp Kıpti olmuştu. Nesim ikinci evliliği yapan bir kadınla ancak eş dost arasında evlenebileceği için Naruz küçük bir toplantı düzenlemekle yetinmek zorunda kalmış. Her zaman aile kalıbı içinde yaşamlarını birleştirmeye önem verdiği büyük evli uşaklarını Justin'le tanıştırmıştı. 4 gün süresince evin çevresinde çadırlardan, otağlardan oluşan bir kamp yükseldi. Halılar, şamdanlar, parlak süsler. İskenderiye'deki serlerden gelmedik çiçek kalmadı. Önemli kişiler de öyle. Hepsi alay edebilmek için. Kente kibarların düğünleri kadar insanların alay zevkini kızıştıran bir şey yoktur. Ta Abu Girge kadar gelip Leyla'yı kutladılar. Yerel mudirler, şeyhler, köylüler, uzak yakın 4 bucağın ileri gelenleri eğlenmek için doluşmuşlardı. Öte yandan kabile toprakları, Hosnani arazisinin sınırına dayanan bedeviler, olağanüstü güzel binicilik gösterileri yaptılar. Tabancalarını ateşleyerek evin çevresinde 4 nala at koşturdular. Sanki Justin genç bir gelinmiş, bir bakireymiş gibi. Athena Trasa, Cernoviler nasıl gülümsüyorlardı kim bilir. Hatta Abukar ile ak Arap atıyla gelip evin merdivenlerini çıkarak elinde bir vazo çiçekle konuk kabul adasına girdi. Leyla'ya gelince Leyla o zeki gözlerini bir an bile Justin'den ayırmamıştı. Tarihte ünlü bir kişiyi incelermiş gibi onu dikkatle inceliyordu. Bakışlarını izlediğim sırada hoş değil mi diye sordum. Bana hışımla baktıktan sonra yeniden kendi düşünce konusuna daldı. Biz eski dostuz Baltazar, seninle konuşabilirim. Kendi kendime onun bana benzediğini söylüyordum, benim eski halimi. Yani bir serüvenci o. Nesim'in yaşamının ortasına çöreklenmiş küçük, kara bir yılan. Uygun düşeceği gibi karşı çıktım. Uzun uzun gözlerinin içine baktıktan sonra alçak sesle bir kıkırtı çıkardı. Evet, tıpkı bana benziyor. Haz için her şeyi yapabilir ama gene de kupkuru. Bütün sütü güç aşkına dönüşmüş. Ne olursa olsun sevecenliği, iyi yürekliliği, gerçek bir erkeğin karısı olması bakımından bana benziyor, anlıyor musun? Onun için ondan korkuyorum. Kafamdan geçenleri okuyabilir. Gülmeye başladı. Sevgilim, diye Justin'e seslendi. Gel, yanıma otur. Ona kendisinin de en sevmediği şekerlemelerden uzattı. Menekşe şekerlemesi. Justin'in istemeyerek aldığını gördüm. Çünkü o da onları sevmezdi. Böylece ikisi, peçeli Sphinx ile peçesiz Sphinx, yan yana oturup menekşe şekerlemelerini yemeye başladılar. Kadınları böyle en ilkel yönleriyle görmeye bayıldım doğrusu. Bu tür yargıların ne derecede geçerli olduğunu ben de sana söyleyemem. Hepimiz birbirimiz için yargılarda bulunuruz. Tuhaf değil mi? İki kadın arasında bir soğukluk. Benzerlikten doğan soğukluk diyelim istersen, olmasına karşın bu soğukluğun yanı sıra garip bir duygudaşlık, birbirleriyle özdeşlik duygusu uyanmaya başlamıştı. Örneğin günün birinde Leyla Montelev ile karşılaşacak yürekliliği kendinde bulduğunda bu işi gizlice ayarlayan Justin oldu. Onları Justin bir araya getirdi. Karnaval balosunda. İkisi de maskeliyken. Ya da benim kulağıma böyle geldi. Nesime gelince, aşırı basitleştiriyor olma tehlikesini göze alarak şunu söyleyeceğim. Öylesine saf bir insandı ki, şu ya da bu ölçüde aşık olunmadan bir kadınla yaşanamayacağını anlayamamıştı. Kıskançlık mülkiyet hakkının ne önemli kanıtıdır. Rustin'i o derecede kıskanıyordu ki bundan canı sıkılıyor, korkuyor, kendisi için yepyeni bir şey olan kayıtsızlığı içtenlikle deniyordu. Doğru ya da yanlış bilmiyorum. Sonra madalyonun bir de öteki yüzü var. Tecimsel bir pazarlık derecesinde böylesine akılcı bir anlaşmanın evlilikte bir kadın için nişan yüzüğünden çok daha bağlayıcı olduğunu birden anlayan Rustin'in çok öfkelenmeye başladığını söyleyeceğim. İnsan bir kadın olarak tutkusu uygun gördükten sonra bir kocayı aldatma konusunu iki kez düşünmez. Ama Nesim'i aldatmak çekmeceden para çalmak gibi bir şeydi. Ne dersin buna? Bence Baltazar'ın yüksek izniyle Justin yalnızlığıyla acı çekmesiyle kendini sevdiren bu adamın kişiliğindeki gizli şeyi yavaş yavaş anladı. Yani onda bütün çıkış yollarını kapatılmış, bu yüzden de daha korkunç, daha tehlikeli olmuş bir kıskançlık gördü. Bazen, ama olamaz, beni çok yaralayan, sonradan öğrendiğime göre, Rusya'nın başka serüvenlerini gizlemek için bir paravan durumuna sokmuş olan o sözde, aşk ilişkimiz sırasında bana verdiği gizleri açmış olacağım. Başka bir yerde gelişim serüvenini baştan sonra anlattım. Ama şimdi, onun bana Nesin'le ilgili söylediği şeyleri kendi ağzından açıklarsam, birincisi, belki de okuyucunun tatsız bulacağı, Nesim açısındansa gerçekten haksızlık olacak şeyler söylemek zorunda kalacağım. İkincisi, görece doğruluğuna artık hiç güvenim yok. Çünkü büyük bir aldatmaca planının bir parçası da olabilirler. Benim kendi ruhumdaki duygular, alınan büyük dersler falan bile Baltazar'ın notlarının zihnime soktuğu temel kuşkunun rengini taşıyorlar. Kendi kendileriyle en çok çelişen şeyler doğrulardır. Ne biçim bir kaba güldürüdür bu? Ama Nesim'in kıskançlığıyla ilgili söylediği şeyler gene de doğru. Çünkü ben o kıskançlığın gölgesinde bir süre yaşadım. Rusya'yı etkilediğine de kuşku yok. Hemen hemen ta en başından beri gözetim altında tutulduğunu, izlendiğini anlamıştı. Bu da ona kuşkusuz güvensizlik duygusu veriyordu. Hele Nesim'in bundan açıkça hiç söz etmemesi güvensizliğini daha da artırıyordu. Söylediği en sıradan sözlerde, yemekten sonra yapılan en basit yürüyüşlerde bile bu görünmez kuşkunun ağırlığı duyuluyor, onları bambaşka bir renge bürüyordu. Nesim uzun mumların arasına oturur, ona kibar kibar gülümserken zihninde sessiz bir sorgulama yankılanarak sürerdi. En basit, en açık davranışlar. Kent kitaplığına uğramak gibi, bir alışveriş listesi gibi, bir kartın üzerine yazılmış not gibi. Duygusal kötürümlükten kaynaklanan bir kıskançlığın gözüne anlaşılmaz görünüyordu. Nesim'i Justin'in istekleri bitiriyordu. Justin ise Nesim'in gözlerinde yansıdığını gördüğü kuşkular, kendisinin omuzlarına bir atkı koyarken gösterdiği sevecenlik. Sanki Nesim boynuna bir ilmek geçiriyormuş gibisine geliyordu. Tuhaf değil mi? Bu ilişki ilk kocasının Morris'ta anlattığı bir kişi olmaktan çok bir hasta durumuna gelmiş. Hastayı ne zaman rahat bırakmak gerektiğini bilmeyen kişilerin sonu gelmez sorularıyla neredeyse delirtilmiş Justin'le ruh çözümsel ilişkiye benziyordu. Evet, tuzağa düşmüştü. Burası kesindi. Delice bir kahkaha gibi bu düşünce beyninde yankılanıyordu. Hala yankılandığını duyuyorum. Böylece adımları tıpatıp uyuşan iki koşucu gibi yan yana ilerliyorlar. İskenderiye'ye herkesin kıskandığı ama hiç kimsenin öykünmeye cesaret edemeyeceği, kusursuz gibi görünen bir ilişkinin örneğini veriyorlardı. Kendi açısından diye yazıyor Baltazar. Galiba o da doğruyu aramaktan başka bir şey yapmıyordu. Bu notlar biraz komik olmaya başlamadı mı? İstersen burada keselim. Ne de olsa çok acayip bir iş bu. Ama sana başka bir konuda başka bir örnek verebilirim istersen. Gölde Kapodestriya'nın ölümünü anlatıyorsun. O zamanlar hepimiz senin anlattığın gibi olmuş olabileceği kanısındaydık. Kendi aklımıza göre kuşkusuz. Ama polisin aldığı yazılı tanıklıklarda olayla ilgili herkesin andığı bir şey var. Kara göz bandı ile birlikte gölde yüzen gövdeyi sudan çıkardıklarında takma dişleri tak diye sandalın içine düşmüş ve herkesi korkutmuş. Şimdi bir de şunu dinle. Üç ay sonra ben onun dişçisi Pierre Bavs'la yemek yiyordum. Bana kesin olarak söylediğine göre Kapadokya'nın dişleri hemen hemen tamammış. Yani ağzından düşecek takma dişleri falan yokmuş. Öyleyse o kimdi? Gerçek doğası gereği değişen bir şey. Bir keresinde Naruz bana çölü sevdiğini, çünkü orada insanın ayak izlerini rüzgarın mum gibi üfleyip sildiğini söylemişti. İşte ben gerçekliği böyle görüyorum. O zaman doğruyu nasıl yakalayacağız? Pombal diplomatlığın gereği olan kibar davranışlarla taşralı bir dava vekilinin bayağı kurnazlığı arasında yalpalayıp duruyordu. Damla hastalığı iskemlesinde parmaklarını kenetlemiş otururken yüzünde birbirine karşı duygular oynaşıyordu. Kendisiyle tam uzlaşan biri gibiydi. Beni süzerek şöyle konuştu. Dediklerine göre İngiliz 2. şubesinde çalışıyormuşsun ha? Söyleme. Söylememem gerektiğini biliyorum. Sen aynı şeyi bana sorsan ben de söylemezdim. Benim de Fransızlarda çalıştığımı sanıyorsun değil mi? Ama bunu sonuna kadar yatsırım. Benim sorum başka. Senin bu dairede kalmana izin verip vermemem gerektiğiyle ilgili. Bu biraz, nasıl derler ona? Box ile Cox'a. Yani hani şu Jim Morton'un komedisinde iki oyun kişisine. Sahnede ikisi bir arada hiç görünmeyen, biri gülerken birinin çıktığı Box ile Cox'a benziyor. Öyle değil mi? Yani neden birbirimize düşüncelerimizi satmıyoruz ha? Sen yapmazsın biliyorum. Ben de yapmam. Bizim mizah duygumuz. Yani demek istiyorum ki ikimiz de şeysek, ama elbette sen bunu kabul etmezsin, ben de etmem. Yani ikimiz de değiliz. Ama iş benim kadınlarımı paylaşmaya geldi mi? Gururu falan unutuyorsun öyle değil mi? Autre chose. Yani başka şey. Bir içki ister misin ha? Cin şişesi şurada. Hamit'ten saklıyorum. Kuşkusuz bir şeyler olup bittiğini anlıyorum. Öğreneceğim. Umutsuz değilim. Bir şeyler bilmek isterdim. Montalive ha? Konuyu değiştirmek için yüzüne ne yaptın öyle diye sordum. Son zamanlarda bıyık bırakmıştı. Sanki benim sorumda zorla kestirme tehdidi varmış gibi savunmaya geçerek bıyığını çekiştirmeye başladı. Ha, bıyığımı soruyorsun. Evet, son zamanlarda işe uğradığım yok diye öyle çok azar işittim ki oturup kendimi derinlemesine o fon irdeledim. Kadınlar yüzünden erkek saatlerimin kaçını çarçur ediyorum biliyor musun? Asla bilemezsin. Belki de bir bıyık. Çok çirkin değil mi? Bırakırsam onları kendimden biraz uzaklaştırırım diye düşünüyordum. Ama ne gezer. Hiç yararı olmadı. Sevgili dostum, keramet bende. Benim çekiciliğimde değil. Buradaki düzey düşüklüğünde. Daha iyisini bulamadıkları için beni sever görünüyorlar. Ne derler? Fesande. Yani çürümüş, bozuk diplomatlardan çok hoşlanıyorlar. Neden gülüyorsun? Sen de kadınlarla çok zaman yitiriyorsun. Ama senin arkanda İngiliz hükümeti var. Sterling var ha? O kız bugün de buradaydı. Mon Dieu, ne kadar cılız, ne kadar bakımsız. Yemeğe kalmasını önerdim ama kalmadı. Senin odanın karışıklığını görseydin. Esrar kullanıyor o değil mi? Neyse, ben Suriye'ye tatile gidince burası hepten sana kalacak. Şömine siperliğime saygılı olman koşuluyla sanat açısından bakarsan güzel değil mi? Üzerine dağlama yöntemiyle legerette, fatalite, maternite, hafiflik, yazgı, analık sözcüklerinin yazıldığı kocaman, parlak bir şömine siperliği yaptırmıştı dairesine. Aa evet, İskenderiye'de sanat işte bu kadar. Ama şu Rustin işine gelince, o tam sana göre bir barbar, öyle değil mi? Öyle öyle söyleme. Neden bu seni daha çok mutlu etmiyor? Siz İngilizler hep böyle sıkıntılı, hep böyle siyasetçisinizdir. Pas de remords mon cher. Pişmanlığa gerek yok dostum. Birbiri ardına iki kadın. Daha iyisi can sağlığı. Üstelik bir tanesi de solak. Da Capo sevicilere böyle der. Rüstin için söylenenleri biliyorsun. Vallahi ben kendi adıma her şeyi yatsırım. Böylece Pombal yaşantısının sığ ırmak yatağında neşe içinde akıyor. Ben balkonda dikilmiş limanın üstünde kararan gökyüzünü izliyorum. Buradaki yalnızlığımızı, Avrupa'ya özgü duygu ve düşüncelerinin ılık Gulf Stream'inden yalıtılmışlığımızı vurgulayan vapur düdüklerinin temel haykırışları duyuluyor. Bütün akıntılar Mekke'ye ya da kavranması güç çöle doğru sürüklenip gidiyor. Akdeniz'in bu yakasında tek ayak basacak yer bizim gelip yerleştiğimiz, tiksindiğimiz, kendi kendimizi aşağılama duygusuyla zehirlediğimiz bu kent var. Daha sonra sokağın başından aşağıya doğru yürüyerek gelen Melisa'yı görüyorum. Oturduğum dairenin kapısını açmaya giderken yüreğim acıma ve sevinç duygusuyla kasılıyor. Issız kumsallarda yapayalnız yürüyen ya da annesi olmayan bir evin, basit işlerini gören birinin düşünce ve duygularına adada geçen bu dingin, bu donuk günlerden daha uygun bir yorum olamaz. Ama bu günler nereye gitsem, ister yemek pişirmek için mutfağa gideyim, ister çocuğa yüzme öğretmeye, ister ocak için odun kesmeye, o önemli notları hep yanıma alıyorum. Ama bu düş dünyalarının hepsi birden o ak kentin bir iz düşümü olarak yaşıyorlar. O kentin inci göklerini yalnızca ak minare çubukları, havada döne döne uçan kurşuni, mor, kumru bulutları bozar. Esen rüzgarın yönüne göre ağır ağır yay çizerek geri dönen yabancı savaş gemilerinin burunları, limanın mavimsi yeşil, kara mermer sularında yansır. Ya da tedirgin tedirgin devriye gezerek göz kulak olmaya çalıştıkları bu yan yana, üst üste yaşayan dinler. Dinler, soylar gibi kendi mürekkebimsi gölgeleriyle bitişerek, üst üste binerek onları yutan bu gemiler gücünü, çeliğin, gün batımında gül gibi açılan kentin, sarı metal gölün karşısında duran şu asık yüzlü, can sıkıcı topların örneklediği batı bilincini simgelerler. İkinci bölüm, 6. Perse vardın diye yazıyor Baltazar. Ona haksızlık etmişsin diyemeyeceğim. Ama o kağıtlarda benim tanıdığım adamın imgesini bulamadım. Galiba senin için o bir bilmece olarak kalmış. Belki de yalnızca bir insanın dehasına saygı duymak yetmez. Onu biraz da sevmek gerekir, ne dersin? Onun niteliklerini görmeni engelleyen şey sözünü ettiğin o kıskançlık olabilir. Ama ben gene de bundan kuşkuluyum. Böylesine sağlam, üstelik pek çok konuda, örneğin paradan korkardı, acayipliğe varacak derecede saf bir adamı kıskanmak bana insafsızlık gibi görünüyor. Onun büyüklüğüne inandığım, onunla çok iyi dost olduğum doğru. Biliyor musun, bugüne kadar tek bir kitabını okumuş değilim. Hatta dünyada büyük gürültüler koparan o son üçlemesini bile okumadım. Ama başka insanlara karşı okumuş gibi yapıyorum. Şöyle rastgele şurasından burasından kurcaladım ama daha fazlasını okumak gereğini duymuyorum. O yüzden buraya onunla ilgili birkaç not ekleyeceğim. Seni yalanlamak için değil, bilge dostum, yalnızca sana iki değişik imgeyi karşılaştırma olanağı vermek için. Yanılmışsan, onu Fransızların çok sevdiği humour noir'la, yani kara mizahla değerlendiren Pombal'dan daha çok yanılmış olamazsın. O adamda kötümserlik diye bir şey olmadığı gibi, yaşamaktan usanmışlığı da yapmacık değildi. Öte yandan, dilinin acımasızlığı tam anlamıyla onun yalınlığından geliyordu. Her zaman zarar vermekten hoşlanan biri değildi. Bence Pombal, kendisine taktıkları Le Propus Barbu, yani sakallı kapçık adından hiç kurtulamadı. Beni bağışla ama sen de Perse Vardin'in senin romanlarında eleştirdiği şeyden kurtulamadın. Anımsıyor musun? Bu kitaplarda tuhaf, hatta çirkin bir acımasızlık izi var. İnsan sevgisi eksikliği. İlk okuduğumda beni çok şaşırtmıştı. Ama duygusal insanlar güçsüzlüklerini saklamak için hep bu yola başvururlar. Buradaki acımasızlık duygusallığın karşıtıdır. Başkalarını yaralarlar. Çünkü kendilerinin ezileceğinden korkarlar. Kuşkusuz senin Melisa'ya olan aşkını küçümsediğini söylemekte haklısın. Sonra sana taktığı adının baş harflerine uyan Lineament of Gratified Desire, ödüllendirilmiş isteğin çehresi. Adına da alınmış olabilirsin. İşte senin çehre gidiyor pis yağmurluğuyla. Kötü bir şaka olduğunu biliyorum ama bunların hiçbiri çok ciddi değildi. Bugün eski anılarda notlarla dolu bir çekmeceyi boşalttım. Biraz da ona kağıtlardan bakmak istiyorum. Bugün tatil. Hastane kapalı. Bunun nedenle tehlikeli olduğunu bilmiyor değilim. Ama belki de notlarımın giriş yaprağını okuduğunda kendi kendine sormuş olabileceğin soruya bir yanıt bulabilirim. Justin ile Perse Vardin. Nasıl olabilir? Daha önce, bizlerle tanışmadan önce, Perse Vardin İskenderiye'ye iki kez gelmiş. Bütün kışı Mazarita'da bir kitap üstünde çalışarak geçirmiş. Ama bu kez atölyede ders vermek üzere geldi. Nesim, ben, Clea yönetim kurulundaydık. O yüzden İskenderiye'deki yaşamın hem çok hoşuna giden hem de canını sıkan yönünden uzak kalamadı. Bir mektubunda Montelive'e şöyle yazmış. Sevgili David, bugünkü gazetelerde tam yetkili elçi olarak senin adını gördüm. Keşke buraya geleceğini daha önceden bilseydim. Burada kalabilirdim. Oysa direnmekten vazgeçip geri dönme noktasına gelmiş durumdayım. Ne aksilik. Ama açık söyleyeyim. Yüksek komisyonun dağıldığı şu sıra Mısır'a atanmak hiç de kıskanılacak bir şey değil. Eski ajan artıkları arasında kıyasıya bir savaş var. Hakimlik edecek hiç kimse de yok. Buraya gelmen gerçekleşirse, galiba ilk yaz başında geliyorsun, başına artacak kararlar vermek zorunda kalacaksın. Ben gene her zamanki gibi görevini savsaklamak, yapılacak işler konusunda keskin görüşleri olmak yüzünden gözden düştüm. Yitirecek hiçbir şeyim yok. Sizin elçilikte acayip yaratıklar var. İşçi Partisi Lordlar Kamarası üyesi. Erol, yurt aşkıyla yanan o bilgisiz, o tuhaf yaratık. Sonra sakal bırakıp Müslüman olan Donkin. Ama senin gözünü daha çok korkutmak istemiyorum. Anlaşmam Nisan'da bitecek. Böylece bana yolculuk görünüyor. Açık söyleyeyim, hiç umurumda değil. Ama her şeyin ters işlediği bu siyaset kavgasına senin gelişinde hazır bulunmak eğlenceli olur. İş açısından böylesine korkunç olsa da hiç değişmemiş, hiç değişmeyecek bir İskenderiye bulacaksın. Sedef işlemeli bir Babil. Nesim, Naruz, onların gözle görünmez tuhaf suskunluğu. Onlarla ilgili sana çok şey söyleyebilirim ama mektupta olmaz. Buradan sepetlenirsem sana diplomatik valizle mektup ulaştırmaya çalışırım. Rusya'dan ne zaman ayrılıyorsun? Bir kart lütfen. Yola çıkmadan önce seninle konuşmalıyım. Çünkü burada perde gerisinde olup biten çok şey var. Bunları ben biliyorum ama sizin Allah'lık elçiliğinizin hiçbir bilgisi yok. Senin L.P. Anımsayabildiğim kadarıyla fiziksel görünüşü yakışıklıydı, boyu ortanın üstünde, güçlü yapılı ama iri kıyım denemez. Kestane saçlar, kestane bir bıyık. Bu ikincisi çok küçük. Son derece bakımlı eller, güzel bir gülüş ama gülmediği zamanlar yüzünde şakacı, neredeyse küstah bir anlatım. Açık kahve gözler, yüzünün en güzel yeri. Başka gözlere, başka düşüncelere gerçek bir açık yüreklilikle, daha çok ürkütücü bir ayıklıkla bakardı.